Ayrım 32, Şeffaf, Stephen King, sayfa 261. Üçüncü perde, hepsi de kitaplıkta oturuyorlardı. Buraya Ruth McCausland kitaplığı adını vermeyi düşünmekteydiler. Haven'lılar çok rahatlamışlardı, yiyor, içiyor, gereken sözleri söylüyorlardı. Sonra tabak ve bardakları toplayarak evlerine döndüler. Üçüncü perde de sona ermişti. Gardner güneş batarken kendine geldi. Başı ağrıyordu. Bazı şeyler olduğunu düşünüyor ama onları anımsayamıyordu. Eh, sonunda başardın işte, bilincini kaybettin. Sendeleyerek ayağa kalktı. Verandadan inerek evin köşesine gidip kustu. Kusmukta kanlar vardı. Bu ilk kez olmuyordu, ancak bu kez kan fazlaydı. Polis bu sabah buraya geldi. Onları görmemek için içtin, korkak köpek. Gardner döndü. Kalbinin her atışıyla dünya sallanıyordu. Birdenbire ölüme çok yaklaşmış olduğunu anladı. İşte yine intihar ediyordu ama ağır ağır. Kollarını evin duvarına dayadı, başını da elinin üzerine. "Hasta mısınız Bay Gardner, ha?" diye bağırarak doğruldu. Başındaki ağrı büsbütün artarken hızla döndü. Bobby Tremaine orada duruyordu. Şaşırmış, hatta biraz eğlenmiş gibiydi. Ama Gardner'ı korkuttuğu için hiç üzülmediği belliydi. "Size usulca yaklaşmak istemedim Bay Gardner." "Pekala, istediğin kahretsin ve ben de bunun farkındayım delikanlı." Tremaine gözlerini çabucak kırpıştırdı. Gardner onun düşüncelerini biraz sezmiş olduğunu anladı ama aldırdığı yoktu. "Bobby nerede?" diye sordu. "Ben..." "Senin kim olduğunu biliyorum, şu anda nerede olduğunu da. Tam karşımda duruyorsun. Bobby nerede?"
"Şimdi söyleyeceğim."
Bobby'nin yüzünde çok dürüst, çok içten bir ifade belirdi. Gardner öğretmenlik günlerini hatırladı. Öğrencileri de yalan söyleyecekleri zaman bu tavrı takınırlardı. "Haydi söyle." Gardner duvara yaslanarak batan güneşin kızıl ışıklarında çocuğa baktı. Onun omzunun üzerinden sundurmayı görebiliyordu. Birdenbire rüyasında da sundurmayı görmüş olduğunu anımsadı. "Rüyanda mı?" dedi kendi kendine. "Gördüklerinin gerçek olduğunu itiraf etmek istemiyorsun değil mi?" Bobby bir an Gardner'ın suratındaki alaylı ifade yüzünden şaşaladı. "Bayan Anderson'ın başına güneş geçti. Birkaç kişi onu geminin yanında buldular ve hemen Derry Hastanesi'ne götürdüler. Siz o sırada sızmıştınız." Gardner çabucak doğruldu. "Bobby iyi mi?"
"Bilmiyorum, hala hastanede, onun yanındalar. Kimse bir haber göndermedi. Üçten biri yani. Ben o sırada buraya doğru yola çıktım."
Gardner evin köşesine doğru gitti. Çocuğun yalan söylediğini seziyordu. Ama yaptığı açıklamanın yine de doğru bir yanı vardı. Bobby hastaydı ya da yaralanmıştı.
"Nereye gidiyorsunuz?"
Bobby'nin sesi birdenbire sertleşmişti. "Derry'e tabii." Gardner bahçe yoluna vardı. Bobby'nin kamyoneti orada duruyordu. Tremaine denilen çocuğun büyük sarı arabası da dönüp delikanlıya baktı. O zaman hiçbir yere gidemeyeceğini anladı. Bu omuzları aşırı geniş, arabası aşırı süratli çocuğu buraya sadece Gardner'a kötü haberi vermesi için yollamamışlardı. Bobby'nin ormanda gemiyi deli gibi kazdığına ve başına güneş geçtiği için bayıldığına inanmamı mı bekliyorlar diye düşündü. Mesele bu mu? Eh, güzel bir oyun bu. Çünkü Bobby'nin Ruth McCausland'ın cenaze töreninde olması gerekiyordu. Bobby kente yalnız başına gitti. "Ben burada yalnız kaldım ve pazar günü olanları düşünmeye başladım." Tabii Bobby cenazeden dönmüş, kılığını değiştirerek kazı yerine koşmuş olabilir. "Ama öyle olmadığını biliyorum. Bu çocuk yalan söylüyor. Suratından belli. Düşüncelerimi okuyamadığı için çok seviniyorum." Bobby Tremaine kelimelere basa basa, "Herhalde Bayan Anderson burada kalmanızı ve çalışmalarınızı sürdürmenizi isterdi," dedi. "Ben öyle düşünüyorum."
"Sen öyle düşünüyorsun ha?"
Delikanlı daha da şaşaladı. "Yani hepimiz de öyle düşünüyoruz." İhtiyatlı bir tavır takınmıştı. Gardner kendi kendine Bobby'nin evcil ay yaşının dişi ve tırnakları kalmadı sanıyor galiba dedi. Sonra Bobby'nin yakışıklı suratına daha dikkatle baktı. Çocuğun büzülmüş, çökmüş ağzı yüzüne hiç yakışmıyordu. Dişlerini kaybedenler onlar, ben değilim. Bu çocuğu buraya neden yolladılar? Ne olursa olsun çiftlikten bir yere gitmemem için tabii. Sonra Tremaine'e daha yumuşak bir sesle pekala dedi. Madem hepiniz öyle düşünüyorsunuz. Delikanlı biraz rahatladı. Evet, gerçekten. İyi ya, şimdi gidip kahve yapalım. Çok ihtiyacım var, başım ağrıyor. Sabah erkenden çalışmaya başlamalıyız. Gardner duraklayarak Bobby'ye baktı. Bana yardım edeceksin değil mi?
Evet efendim.
Gardner başını salladı. Bakışları bir an sundurmaya doğru kaydı. Tahtaların arasından yeşil ışık sızıyordu yine. Her zamankinden çok daha parlaktı. Tremaine'in sundurmaya bakmamaya çalıştığını fark etti. Eve doğru gittiler. Gardner konuşmaları hiç kesilmemiş gibi iyi dedi. Yardıma ihtiyacım var. Bobby 2 hafta sonra kapağa ulaşacağımızı hesaplıyordu. İçeri girebileceğimizi. Tremaine hiç duraklamadan evet biliyorum diye cevap verdi. Ama o sırada ikimiz birlikte çalışıyorduk. Ah, yanınızda her zaman biri olacak. Tremaine açık açık güldü. Gardner'ın sırtı buz gibi kesildi ya. Evet tabii. Bobby geri dönünceye kadar. Delikanlı başını salladı. Evet. Ama Bobby'nin geri döneceğini sanmıyor diye düşündü Gardner. Sonra da haydi gel dedi, kahve içelim. Belki ondan sonra yemek de yeriz. Çok iyi olur. İçeri girdiler. Sundurma karanlıkta şıkırdayıp homurdanmayı sürdürdü. Dışarı sızan ışık parlaklaştı. Bir Ağustos böceği dışarı süzülen bu yeşil ışığın aydınlattığı yere sıçradı ve hemen öldü. Kent günlüğü, 28 Temmuz Perşembe. Butch Dugan gece saat 3-5 gece Derry'de kendi yatağında uyandı. Örtüyü iterek kalktı. Yüzü uykudan şişmişti. İri gözlerinde sersem bir ifade vardı. Bir gün önce ihtiyarla Haven'a giderken giydiği elbise küçük yazı masasının yanındaki iskemlede duruyordu. Gömlek cebinde bir mürekkepli kalem olacaktı. O kalemi istiyordu. Kafasında yalnızca bu düşünce vardı. Kalemi alarak gömleği yere attı, iskemleye oturup karanlıkta kafasında yeni bir düşüncenin belirmesini bekledi. Butch Dugan'ı Anderson'ın sundurmasına sokmuşlardı ama oradan dışarı çıkan adamın eskisiyle hemen hiç ilişkisi yoktu artık. Canavar sanki büzülmüş, küçülmüştü, hiçbir şeyi doğru dürüst hatırlamıyordu. Biri ona göbek adını sorsa onu da söyleyemeyecekti, Haven'a gittiğini de orada olanları da Derry'ye dönüşünü de unutmuştu. Aslında Dugan, cipi ihtiyarın apartmanının önünde bırakarak kendi arabasına binmişti. 2 blok ötede bir an durup cipin anahtarlarını bir yağmur ızgarasından aşağıya atmıştı. Evine varınca hemen gidip yatmış ve kafasındaki çalar saat çalıncaya kadar uyumuştu. Şimdi Butch'un kafasında yeni bir düşünce beliriyordu. 1-2 kez gözünü kırptı, sonra bir not defterini önüne çekerek yazmaya başladı. Salı gecesi herkese hasta olduğum için Ruth'un cenaze törenine katılmayacağımı söyledim. Bu doğru değildi. Ruth'a evlenme teklif etmek istiyor ama bunu hep erteliyordum. Beni reddetmesinden korkuyordum. Eğer korkmasaydım belki de Ruth şimdi hayatta olacaktı. O öldü. Artık yaşamam için hiçbir neden yok. Sorun yaratacağım için çok üzgünüm. Bir süre pusulaya baktı, sonra da altına imzasını attı. Kağıtla kalemi masaya bıraktı, bir süre daha öylece oturdu, pencereden dışarı bakıyordu. Sonunda kafasında bir fikir daha belirginleşti, son düşünceydi bu. Ayağa kalkarak dolaba gitti, 357 Magnum tabancasını aldı, yine masaya dönüp oturdu. Kaşlarını çatarak bir an düşündü, sonunda tabancanın namlusunu sol gözüne dayadı ve tetiği çekti. 29 Temmuz tarihli Bangor Daily News gazetesinin 1. sayfasından. Derry Eyalet Polisi intihar etti. Kaybolan polislerle ilgili araştırmaları yönetiyordu. Bildiren John Leandro. Derry Eyalet Polis Merkezi'nden Butch Dugan'ın Perşembe sabaha karşı beylik tabancasıyla intihar ettiği bildirilmiştir. 30 Temmuz Cumartesi. Gardner ormanda bir kütüğe oturmuş, ton balıklı sandviç yiyor, konyak katılmış buzlu kahve içiyordu. Gömleğini çıkarmıştı. İlkokul öğretmeni John Anders karşısındaki kütükteydi. Ağır çalışmalara alışık olmadığından daha öyle olmasına rağmen bitkin haldeydi. Gardner ona bakarak başını salladı. Hiç fena değil, Tremaine'in yaptıklarından çok daha iyi. O çocuk su kaynatayım derken ibriğin dibini yakanlardan. Anders yorgun yorgun gülümsedi. Teşekkür ederim. Sonra bakışları uzay gemisine doğru kayınca yüzünde adeta dindar bir huşu belirdi. Ama bir gözünün pınarından kan sızıyordu. Bir tek damla kırmızı gözyaşı, herhalde gözünün içindeki damarlardan biri çatlamıştı. Gardiner gemiye fazla yaklaştı diye düşündü. Bobby Tremaine ona 2 gün yardım etmiş, ağzında son kalan dişleri de tükürmüştü. Anders gözünde bir damarın çatlamış olabileceğini söylemeyi düşündü ama sonra vazgeçti. Kendisini fark etsin. Ölecek değil ya, ölse de ne çıkar? Bu düşünce Gardiner'ı fena halde sarstı. Ama neden sarsıyor? Sen hala kendi kendini kandırıyor. Bu yaratıkların insan olduklarına mı inanıyorsun? Jim, eski dostum Jim, artık akıllansan iyi olur. Aslında seni burada kolaylıkla öldürebilirler. Ama galiba istemeye istemeye de olsa işlerine yaradığını itiraf ediyorlar. Tremaine denilen çocuk gençti ve bir boğa kadar güçlüydü. Ama 2 gün içinde bitkin düştü. Anders belki bugün akşama kadar dayanabilecek. Belki ve tabii yarın bir başkası gelip beni göz hapsine alacak. Bobby hepsinden daha dayanıklıydı. Haydi oradan, tam zamanında yetişmeseydin ölecekti. Ama bu çalışmaya Anders ya da Tremaine'den daha iyi dayandı. Tabii, çünkü Bobby diğer adamlarla birlikte sundurmaya girdi. Anders ve Tremaine hiç girmediler ve sen de girmedin. Jim, Jim, Bobby şimdi nerede? Öldü mü? Hayır, sanmıyorum. Ama onun ağır hasta olduğundan eminim. Çarşamba günü ona bir şey oldu. Hepsine bir şey oldu zaten. Gardiner hafızasını zorluyordu. Aslında bilincini kaybetmemiş olduğunu biliyordu. Sadece çarşamba günü olanları hatırlamak istemiyordu. O gün Bobby yaralanmıştı ya da hastalanmıştı. Ama diğerleri de bundan söz etmek istemiyorlardı. Jim, eski dostum. Jim, Bobby ölürse başına neler geleceğini biliyor musun? Bu sundurma ahalisi seni hemen öldürür. 15 dakika bile beklemezler. 31 Temmuz Pazar. Arkadaşlarının Hank diye çağırdıkları Henry Buck o pazar sabahı Haven'da görülen son çılgınlığı da yaptı. Haven'lıların sinirleri iyice gerilmişti. Ruth McCausland David Brown'ı aradıkları sırada fark etmişti bu havayı. Öfkeli laflar, itişip kakışmalar, yumruklaşmalar. Aslında o arabanın müthiş bir kavgaya dönüşmesini yine Ruth engellemişti. Sinirleri mi gerilmişti? Haven'lılar çıldırdı demek daha uygundu. Gelişmenin yarattığı şok yüzünden Kent gaz dolu bir odaya dönmüştü. Birinin bir kibrit çakması yeterli olacaktı. Ama kimse yapmamıştı bunu. Bir nedeni Ruth'tu. Diğer bir nedeni de Bobby Anderson. Ayrıca 6 erkek ve 1 kadından oluşan bir grup sundurmaya yaptıkları ziyaretlerden sonra Haven'lıların gelişmenin ilk zor dönemini atlatmaları için onlara yardımcı olmaya başlamıştı. Korkunç bir patlama olmadığı için şanslıydılar kentliler. Belki Maine, New England, bütün kıta hatta dünya da şanslı sayılırdı. Her neyse, Haven için o gerilim dolu süre Temmuz ayıyla birlikte sona erdi. O arada kenttekilerin hemen hepsinin dişleri dökülmüştü. Başka daha acayip değişmeler de başlamıştı. Anderson'ın sundurmasına girmiş olan o 7 kişide değişiklikler 10 gün önce görülmüştü ama onlar bunu saklamışlardı. Belki de akıllıca davranmışlardı çünkü bu değişmeler korkunç şeylerdi. Hank Buck'ın Albert Pitts Barfield'dan intikam almasıyla Haven'daki çılgınca davranışlar sona erecekti. İşte bu yüzden olaydan burada kısaca söz etmeye değer. Hank ve Pitts Barfield perşembeleri poker oynayan gruptandı. Joe Paulson da öyle. 31 Temmuz'da poker oyunları sona ermişti. Çünkü Becca Paulson denilen o kahpe çıldırmış ve kocasını kavurmuştu. Ayrıca telepatların oynadığı poker oyunu sırasında blöf de yapılamazdı. Ama Hank, Pitts Barfield'a karşı hala kin duyuyor, onu düşündükçe öfkesi artıyordu. Pitts bunca yıl oyunda hile yapmıştı, çoğu şüphelenmişti bundan. Hank, Kyle Archimborough'un evinin arka odasındaki o geceyi hatırlıyordu. 7 yıl önce Moss Harlingen'la bilardo oynuyorlardı. Moss hile yapıyor Hank demişti. Ama köpek çok usta, yoksa onu yakalayabilirdim.
Madem öyle düşünüyorsun oyuna katılma.
Kahretsin, diğer oyuncular son derece dürüst insanlar. Gerçek şu, ben onların çoğundan daha iyi oyuncuyum. O küçük sümüklü böcek el çabukluğu yapıyor ama her zaman yapmıyor. Ancak sıkıştığı zamanlarda kağıt çalıyor. Perşembe akşamları durumuna dikkat ediyor musun? Ne fazla kaybediyor ne de kazanıyor.
Hank buna dikkat etmişti ama aslında Moss'un yanıldığını düşünüyordu.
Moss gerçekten iyi bir pokerciydi ve parasını alamadığı insanlara kızıyordu. Ama aradan geçen yıllar boyunca diğerleri de Pitts'ten şüphelendiklerini açıklamışlardı. Hepsi de iyi insanlardı ve zamanla poker oynamaktan vazgeçmişlerdi. Bunu sessizce bir mesele çıkarmadan yapmışlardı. Buna Pitts Barfield'ın neden olduğunu ima bile etmemişlerdi. Geride grubun başlangıçta çekirdeğini oluşturan 3-4 kişi kalmıştı. Böyle olması durumu daha da kötüleştiriyordu. Sonra onlara katılanlar hilenin kokusunu almışlardı. Pek sık yıkanmayan Pitts Barfield'ın vücudunun kokusunu aldıkları gibi. Hank, Kyle ve Joe gülünç duruma düşmüşlerdi. Yıllar boyunca kazıklandıkları için. Gelişme ilerlerken Hank gerçeği kesinlikle öğrendi. Pitts alttan kağıt vermekle kalmıyor, kartlara belki belirsiz işaretler de koyuyordu. Bütün bunları İkinci Dünya Savaşı sona erdikten sonra Berlin'de öğrenmişti. Hank o sıcak ve rutubetli Temmuz gecelerinde yatağında yatıyor, baş ağrılarını aldırmadan Pitts'i düşünüyordu. Barfield Almanya'da bir çiftlikte oturmuş, kağıtlarla prova yapıyor, her zamanki gibi leş gibi kokuyordu. Neşeyi de sırıtarak Haven'a döndüğü zaman yolacağı kazları düşünmekteydi. Hank bütün bu hayallere ve baş ağrılarına 2 hafta dayandı. Sonra bir gece cevabı buldu. Pitts'i cehennemin dibine yollayacaktı. Belki 50, belki 500, belki de 5000 ışık yılı ötedeki bir yere, hayaletler ülkesine. Hank bunu nasıl yapacağını da çok iyi biliyordu. Yatağında doğrulup oturdu ve sırıtmaya başladı. Sonunda baş ağrısı geçmişti.
O cehennemin dibi nerede acaba diye omurdandı. Ama sonra bunun önemli olmadığına karar verdi. Yataktan kalkarak gecenin 3'ü olmasına rağmen çalışmaya koyuldu.
Bir hafta sonra Pitts'i yakaladı. Barfield, Cooder'ın süpermarketinin önünde oturmuş bir derginin resimlerine bakıyordu. Hank işte Pitts'in merakları diye düşündü. Çıplak kadın resimlerine bakmak, kumarda hile yapmak ve leş gibi kokmak. Cehennemin dibini de kokutacak. Pazar günü de hava kapalı ve boğucuydu. Herkes Hank'in Albert Pitts Barfield'a doğru yürüdüğünü gördü. Kafasındaki tek düşünceyi de sezdiler. Cehennemin dibi, cehennemin dibi, cehennemin dibi. Elinde büyük ghetto patlatıcısı denilen radyo vardı. Tabancasını beline sokmuştu. Haven'lılar durumu fark ederek gerilediler. Pitts derginin ortasındaki büyük fotoğrafa dalmış gitmişti. Ancak neden sonra başını kaldırdı. Hey Hank, ne? Hank tabancasını çekti. Orada kımıldamadan otur. Yoksa bağırsaklarını vitrinden toplamak zorunda kalırlar. Seni hilekar köpek.
Hank, Hank, ne?
Hank elini gömleğinin içine sokarak bir çift kulaklık çıkarıp radyoya taktı, düğmeyi çevirdi. Sonra da kulaklıkları Pitts'e attı. Şunları tak bakalım. Şimdi hileyle kurtulmaya çalış da görelim.
Hank, lütfen.
Hank büyük bir içtenlikle seninle tartışacak değilim Pitts dedi. O kulaklıkları takman için 5'e kadar sayacağım. Sonra sana sinüs ameliyatı yapacağım.
Pitts haykırdı. Tanrım Hank, oyunda 25 sentten fazla para sürülmezdi.
Yüzünden akan terler haki gömleğini lekeliyordu. Vücudunun kokusu keskin, sirkemsi ve şaşılacak kadar da tiksinti vericiydi. 1, 2. Pitts deli gibi etrafına bakındı ama yakında kimse yoktu. Sokak birdenbire boşalıvermişti. Pitts bir çığlık attı.
Ucuz bir oyundu. Ben pek hile de yapmadım. Tanrım biri şu adamı durdursun.
3.
Pitts son ve gülünç bir meydan okumayla ekledi.
Kaybetmeye gelemiyor.
Hank 4 diyerek tabancayı kaldırdı. Pitts'in gömleği terden iyice ıslanmış, siyahmış gibi duruyordu. Gözleri kaymaya başlamıştı. "Pekala, pekala, pekala" diye bağırarak kulaklıkları aldı. "İşte takıyorum. Görüyor musun? Onları takıyorum." Kulaklıkları taktı. Hank eğildi ve aynı zamanda kasetle çalan radyonun başka bir düğmesine uzandı. Bu düğmenin üzerinde gönderici yazılıydı. Hank düğmeye bastı. Pitts çığlıklar atıyordu, sonra sesi hafifledi ve Pitts Barfield adeta bir fotoğraf gibi solmaya başladı. Cildi süt gibiydi, ağzı sessizce oynuyordu, arkasında garip morumsu siyah bir yer belirdi. Hank'in saçları kulaklarının üzerinde uçuşmaya başladı, gömleğinin yakası ışırdadı, yerdeki kağıt parçaları o morumsu kara deliğe doğru uçtular. Sonra Pitts de oraya uçtu, dergisi de onu izledi. Hank işte bu iyi diye düşündü. Cehennemin dibinde de okuyacak bir şey bulacaksın. Pitts'in oturduğu iskemle devrildi. Kaldırımda sürüklendi. Açılan o kara deliğe takılıp kaldı. Şimdi Hank'in etrafında müthiş bir rüzgar esiyordu. Radyonun üzerine eğilerek parmağını stop düğmesine uzattı. Basmadan hemen önce o yerden gelen hafif ve tiz sesi duydu. Başını kaldırarak bu Pitts'in sesi değil diye düşündü. Ses tekrar duyuldu. Eli. Hank'in kaşları çatıldı. Çocuk sesiydi bu. Tanıdık gibi gelmişti. Bitmedi mi? Artık eve gelmek istiyorum. Cooder'ın vitrini önceki pazar belediye binasındaki patlama yüzünden kırılmıştı. Şimdi cam kırıkları Hank'in etrafında uçuşuyordu. Lütfen soluk alamıyorum. Marketin ön vitrinine yığılmış olan fasulye konserveleri de Hank'in açtığı o deliğe doğru sürüklendi. Hank bu deliği kapamalı diye düşündüğü anda bir konserve kutusu kafasının arkasına çarptı, havalandı ve o morumsu karanlığa doğru uçtu. Hili! Hank düğmeye bastı, delik hemen kayboldu. Oraya sıkışmış olan iskemle ikiye bölünürken bir çatırtı duyuldu. Sandalyenin yarısı kaldırımda kaldı, diğer yarısı ortadan kayboldu. Temmuz ayı işte böyle sona erdi. 32. ayrımın sonu. Sayfa 270.